Medyanın bilinmeyenleri, tartışılan fikirler, üstü örtülen gerçekler. İnceliyor ve hakikati arayan gazetecilik. Fethi Yılmaz'la 30 dakika her salı ve perşembe saat 10.30'da Radyo Sputnik'te. Fethi Yılmaz'la 30 dakika başlıyor.
Aman gazeteci gel bizim köye, bizim halları da yaz. Şehirde ojeli parmakları yazma, bir de bizim köyde nasırlanmış elleri de yaz.
Bugün 4 Ocak Perşembe saat 10.30 ve 30 dakika programı ile karşınızdayım. Önce frekans bilgilerini paylaşalım. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91.0, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'den 90.2 frekans adresleriyle bizleri dinleyebilirsiniz. Ayrıca sputniknews.com.tr sitesine girerek radyo bandından şu an canlı yayını ve bizden önceki programları, sesli haberlerimizin tekrarlarını da dinleyebilirsiniz diyelim ve köşe yazarlarına geçelim.
Yaz, yaz gazeteci yaz, yaz, yaz efendi yaz.
Evet, ilk köşe yazımız Bir Gün Gazetesi'nden Anayasa Profesörü İbrahim Kaboğlu. Anayasal düzen mi, çeteleşme mi başlıklı yazısı. Biliyorsunuz kısa süre önce Anayasa Mahkemesi Türkiye İşçi Partisi milletvekili, tutuklu olan Türkiye İşçi Partisi milletvekili Can Atalay ile ilgili ikinci bir karar, hak ihlali kararı vermişti ve bu sefer verdiği kararda bunu detaylandırmış ve bunu uygulayın da demişti. Çünkü anayasanın ilgili amir maddelerini de sayarak bunu uygulayın demişti. Daha sonra ilgili mahkeme bunu tekrar Yargıtay'a gönderdi. Yargıtay 3. Ceza Dairesi de bu kararı, Anayasa Mahkemesi'nin verdiği hak ihlali kararını uygulamayacağını sert de bir açıklamayla tarif etti ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi için tekrar yazıyı gönderdi. İbrahim Kaboğlu yazısında bunu şöyle, bu sorunu hukuk, demokrasi ve siyaset üçgeninde şekilleniyor diyerek üçe ayırmış durumda. Önce hukuki olarak bu meseleyi anlatıyor. Tabii hukuki olarak bu sorunu anlatırken aslında diyor ki anayasa, hukukumuz bu konuda çok net, herhangi bir sorun yok diyor. Hatta Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulmaması durumunda dünyadan Kolombiya ve İspanya örneğini vermiş. Demiş ki bu ülkelerde Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına uyulmamasının cezai yaptırımları olduğunu söylüyor. Ne bu cezai yaptırımlar? İşte görevi askıya alma gibi yaptırımlar olduğunu söylüyor. Tabii bizdeki durum biraz daha farklı. Türkiye'de her ne kadar Anayasa Mahkemesi'nin kararları kimi zaman eleştirilse de, siyasi iktidar tarafından eleştiriliyor, olumlu bulunuyor, olumsuz bulunuyor. Ancak bir uyulması gereken emir gibi, yani Anayasa Mahkemesi, çünkü normlar hiyerarşisinde en yukarıda olduğu için anayasa, buna uyulmaması gibi bir durum söz konusu değil. O yüzden Türkiye'de uyulması gereken anayasal emir gibi bakıldığını söylüyor ve burada anayasadaki 153. madde hatırlatmasını yapıyor İbrahim Kaboğlu. Devam ediyor yazısında. Tabii bunun Anayasa Mahkemesi'nin daha önce verdiği kararı, ilk verdiği kararı oy birliğiyle verdiğini hatırlattıktan sonra Yargıtay ceza dairelerindeki isimlerden de Anayasa Mahkemesi'nin oluştuğunu söylüyor. Çünkü Anayasa Mahkemesi, evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın atamaları, meclis atamaları, ancak anayasa Yargıtay'daki ceza dairelerinden de 3 kişinin, 3 ismin Anayasa Mahkemesi'ne görevli olarak, Anayasa Mahkemesi üyesi olarak atandığını söylüyor. Bu hatırlatmayı yapıyor ve bunu yaparken şimdi bir bir karmaşa olduğu, bir yetki karmaşası olduğu konuşuluyor. Özellikle iktidar kanadında diyeyim. Onlar bu süreçte çünkü biraz daha yani Cumhur İttifakı'nın AKP tarafında diyeyim. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi açık bir şekilde Anayasa Mahkemesi'ni zaten hedef alıyor. Ama bir yetki karmaşası konuşulduğu için İbrahim Kaboğlu yazısında aslında böyle bir karmaşanın hiç olmaması gerektiğini ve bunun anayasada düzenlendiğini söylüyor. Diyor ki Yargıtay'ın son sözü söylemesi yasa kaydına bağlı olarak işte ilgili anayasa maddesinin anayasanın 154. maddesini örnek gösteriyor. Çok kritik bir ifadesi var burada. Diyor ki insan hakları uyuşmazlığında yetki Anayasa Mahkemesi'ndedir. Ve bu da anayasanın 153. maddesinde açık bir şekilde yazılmıştır diyor. Yani hukuki olarak tablo net diyor aslında. Hukuki olarak Anayasa Mahkemesi bu kararı verdikten sonra uymak durumundasınız. Ancak meselenin diyor siyasi bir boyutu var. İşin içine siyaset girdiği için aslında olması gereken bir hukuk nizamı içerisinde sıralanmış ve olması gerekenlerin hiçbiri olmuyor diyor. Ve burada sorumlu olanların devlet yöneticileri ve temsilciler, siyasiler, bürokratlar, yargı mensupları olduğunu söylüyor. Bu uyarıyı yaparken de diyor ki, aynen cümlesinden, Yargıtay 3. Ceza Dairesi üyelerinin hukuk, demokrasi ve siyaset üçlüsü karşısında hukuk ve demokrasi yönünden karar vermesi kendileri için değil yalnızca. Bugünkü ve gelecek kuşaklara karşı hukuki ve ahlaki sorumluluğudur diyor İbrahim Kaboğlu. Yazısının sonunda ise, son bölümünde ise, eğer diyor siyasi saik ile hukuk karar vermeye başlarsa, ki ona tırnak içinde hukuk demek lazım çünkü o hukuk olmuyor. Eğer böyle karar vermeye başlarsa yargı para karşılığı yurttaşlık elde eden çetelere değil, Gezi'den Akbelen'e yurt için mücadele edenlerin üzerine yürür diyor İbrahim Kaboğlu can atağı kararıyla ilgili diyelim, diğer yazıya geçelim. Evet, Sabah gazetesinden Okan Müderrisoğlu, Fidan döneminin diplomasi dinamikleri başlıklı yazısında dün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bir yıllık değerlendirme toplantısı yaptı. Sabah gazetesinin Ankara temsilcisi de olan, aynı zamanda yazarı da olan Okan Müderrisoğlu maddeler halinde Hakan Fidan'ın sözlerini dünkü yıllık toplantısını özetlemiş. Ne bu? Mesela Hakan Fidan diyor ki Gazze ile ilgili, Türkiye niye bu kadar sert tavır koyuyor diye soruyorlar. Türkiye'de seçilmiş bir lider var ve toplumun duygularına tercüman olmak zorunda. Millet, devletin ve siyasetin kendi düşüncesini yansıttığını görmek istiyor diyor. Türkiye'nin Gazze meselesinde neden bu kadar sert sorusunu Hakan Fidan soruyor ve bunu bu şekilde yanıtlıyor. Devam ediyor Gazze başlığında. Gazze'de yaşananlarla Batı insanlık nezdinde tüm kredisini harcadı. Uluslararası toplumun bu süreci engellememesi küresel sisteminde kırılma yarattı diyor. Her ülke bundan ders çıkaracaktır ifadesini kullanıyor. Hamas bölümünde Hamas'ın direnişçi olarak vurgulanmasının nedeninin, yani reaksiyon oluşturması Hamas'a, çünkü Türkiye'deki siyasi iktidar Hamas için onlar direnişçiler diyor, direniyorlar diyor orada. Ve bu tepki topluyor özellikle Batı kamuoyundan. Bunun İsrail'le alakalı olduğunu söylüyor Hakan Fidan. Çünkü İsrail'in, Netanyahu'nun, İsrail Başbakanı'nın bir kurgusu var diyor. Bu kurguya göre 7 Ekim olaylarında ben katledildim, benim sivillerim öldürüldü diyor. Hakan Fidan da diyor ki Netanyahu bunu derken kendilerinin öldürdüğü on binlerce sivilin görülmesini istemiyor diyor. Başlıklar çok fazla, o yüzden kısa kısa geçiyorum sizin için. Silahlanma uyarısı yapıyor. ABD'nin İsrail adına savaştığı denklemde bölge ülkelerine karşı güç geliştirmek isteyecektir bölge ülkeleri. Diyor ki yani bu İsrail'in pervasızca Filistin'e, Gazze'ye saldırması ve ABD'nin, Batı'nın burada İsrail'in arkasında durması jeostratejik bir kırılmaya neden oluyor ve Gazze'deki katliamların bir daha olmasını istemeyen bölge ülkeleri daha fazla silahlanacak ve daha fazla güç arayışına gireceklerdir diyor. Batı'ya tavır bir başlığı var. Orada da şunu söylüyor. ABD ve Batı'nın kayıtsız şartsız İsrail'e destek verdiği bir yerde güç kullanma imkanı yok. Rusya ve Çin pozisyonuyla rekabet denklemi değişiyor diyor. Şunu demek istiyor çünkü Rusya ve Çin İsrail'in bu saldırılarına karşı Gazze'deki katliamlarına açık bir şekilde tepki gösterdiler. Bunu dillendirdiler. Buna karşı tavır aldılar. Ve burada diyor dünya ekseninde bu bir denge kuruyor diyor. Devam edelim istihbarat çağı ile ilgili bir istihbarat çağı başlığı var. Orada da dünyadaki istihbaratın öneminin artık daha fazla arttığı, özellikle teknolojik gelişmelerle birlikte daha fazla arttığını söylüyor ve diyor ki kimse metodunu, teknolojisini size vermiyor. Dünyadaki istihbarat örgütleri artık daha kendi içerisinde çalışıyor ve teknolojisini ve stratejilerini vermek istemiyor. Türkiye'ye yönelik tehditleri iyi anlamak da önemli. Kendinizi düşmanın yerine koyup ona göre hareket etmelisiniz diyor. Ve sistem bir şekilde biz bu çalışmalara da devam ediyoruz diyor. Devam ediyoruz. Terörle mücadele başlığında Hakan Fidan'ın yıllık toplantısından detayları paylaşıyoruz. Terörle mücadelede burayı aynen okuyacağım. Çok kısa bir bölüm. Önemli çünkü. Terörle mücadelede Erbil'le tam işbirliği mevcut. Erbil dediği Barzani yönetimi. PKK'ya ilişkin hassasiyetimizi paylaşıyorlar. Şu anda PKK'nın Süleymaniye'de KYB ile ittifakı var. KYB dediği de Talabani. Talabani ile PKK'nın ittifakı var diyor. Bunlar Erbil yönetimine karşılar. Barzani'ye karşılar. Bağdat'taki belediye seçimleri de çeşitli sonuçlar çıkardık. Kerkük'te PKK ve KYB'nin etkinlik kuracağı bir denklem olmamasına çalışıyoruz diyor. Kerkük'te biliyorsunuz uzun zaman sonra Kerkük'te bir yerel seçim yapılmıştı. Burada PKK terör örgütüyle Talabani, KYB dedi. Talabani bir ortaklaşa çalışma yaptı. Hakan Fidan da açıklamalarında buna karşı bu yapının Kerkük'te etkinlik sağlamasının önüne geçmesi için çabalarımız devam ediyor diyor. Irak ve PKK başlığında ise şunları söylüyor. Diyor ki artık Bağdat yönetimi son 3-4 yıldır PKK farkındalığı daha fazla. Çünkü diyor PKK Türkiye'ye karşı kurulmuş bir örgüt ama Türkiye'de bir metrekare dahi idare edebildiği, yönettiği bir alan yok. Ancak Irak'ın kuzeyinde geniş bir alanı kontrol ediyor ve bu Irak'ın da egemenliğini tehdit eden bir unsur olduğunu söylüyor. Gelelim Suriye'ye. Radyolarını yeni açanlar için tekrar etmekte yarar var. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın dün yaptığı yıllık değerlendirme toplantısındaki başlıkları paylaşıyoruz. Suriye ile ilgili çatışma çıkmamasını önemsiyoruz diyor. Üç nedenle önemsiyoruz diyor. Bir, daha fazla göçmen olmaması. İki, sessizliğin olduğu bir ortamda yeni bir siyasi duruşun çıkma ihtimali. Üç, çatışmalardan terör örgütlerinin fırsat alanı yaratması. Devam ediyoruz. Bu suikastler ve Lübnan, İsrail'in bu hafta içerisinde Lübnan'a yönelik, Lübnan'daki işte Hamas liderine yönelik suikasti, havadan vurması ve çatışma halleriyle ilgili de kısa bir değerlendirmesi var. Dünkü toplantı muhtemelen İran'daki bombalı saldırıdan önce ya da o saat diliminde gerçekleştiği için ona dair bir değerlendirme yer almıyor ama Lübnan'daki Hamas liderinin öldürülmesiyle ilgili diyor ki İsrail Lübnan'la savaşa girmemek için kendini zor tuttuğunu düşünüyorum. Burası önemli. İsrail'in Lübnan'la savaşa girmemek için kendini zor tuttuğunu düşünüyorum. Ama bu çıkmaz sokak. İsrail Lübnan'daki son operasyonunda Hizbullah hedefini vurmuyor ama Lübnan'a üstünde uçuyorum, takip ediyorum mesajı veriyor dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan. Kızıldeniz'e dikkat çekiyor. Kızıldeniz'de biliyorsunuz Yemen, orada Husiler var ve oradaki ticaret denklemini de ABD ticaret gemilerini, Batı ticaret gemilerini hedef alıyor. Oradaki denkleme dair bir tehlikeli bir durumun olduğunun altını çiziyor. Daha sonra ABD Dışişleri Bakanı Blinken'in cumartesi günü Türkiye'yi ziyaret edeceğinden bahsediyor ve son olarak da AB ve vize işlemlerindeki sıkıntılarla ilgili, bunların öğrenciler ve işte özellikle öğrenciler ve iş insanları, bunlarla ilgili sıkıntıların giderildiğini, hala ufak pürüzlerin olduğunu ve bunun da kısa sürede halledileceğini söylüyor Dışişleri Bakanı Hakan Fidan. Diyelim ve diğer köşe yazısına geçelim. Cumhuriyet Gazetesi'nden Mehmet Ali Güller. Neoliberal özgürlük ünlem. Yani neoliberalizmin aslında özgürlük getirmediğini Mehmet Ali Güller yazısında Amerika'daki üniversite rektörlerine yapılan baskıyla anlatıyor. Şöyle ki ABD'nin ve dünyanın aynı zamanda önemli 3 üniversitesi: Harvard, MIT, Pennsylvania. Ne olmuştu bu üniversitelerde? Bu üniversitelerde İsrail'in Gazze'ye yönelik katliamlarıyla ilgili protestolar olmuştu. Bu protestolar, öğrenciler protesto ediyorlar. Burada yani 20 binden fazla sivil, 10 binden fazla çocuk öldürülmüş. Dünyanın her yerinde, üniversitelerde özgürlüğün kaleleridir diye tarif edilen üniversitelerde de bunlar oradaki üniversite öğrencileri tarafından, yani burada Müslüman olması, Hristiyan olması değil, üniversite öğrencileri her dinden, her mezhepten, orada üniversite öğrencileri bu durumu protesto ediyorlar. Bu protestolar sonrasında Amerika'daki biraz önce saydığım Harvard, MIT ve Pennsylvania üniversite rektörlerine inanılmaz bir baskı uygulanıyor. Kim tarafından? Önce oradaki sermaye, kapital tarafından. Sermayedarlar diyor ki biz size yaptığımız bağışları tek tek keseriz diyorlar. Yetmiyor. ABD Kongresi'nde sorgulanıyor. Kongre üyeleri tarafından bu üniversitenin, 3 üniversitenin rektörü sorgulanıyor. Yani bunu bir antisemitizmle eşleştiriyorlar ama hiç alakası yok bu durumun. Ve daha sonra Harvard ve Pennsylvania rektörü istifa ediyor. Baskılara dayanamıyorlar ve üniversiteye artık zarar olacağını düşünerek istifa ediyorlar. Şimdi Mehmet Ali Güller yazısında bundan bahsederken 3 isme de bunu sormuş. Bu isimlerden biri Cumhuriyet yazarı, yani bu gelişmeleri sormuş. Cumhuriyet yazarı ve herkese Bilim ve Teknoloji Dergisi danışmanı Orhan Bursalı'ya sormuş. Son olarak Harvard rektörünün istifası ile ilgili. Aynı zamanda Harvard rektörü ilk siyahi rektör, ABD'deki ilk siyahi rektör. Bakın yıl 2023 ve ABD'deki ilk siyahi rektör, o da baskıyla istifa ettirildi. Orhan Bursalı diyor ki yazısında, ilk siyahi rektör olması ABD'de beyaz ırkın üstünlüğünü ve siyah nefretini sürdüğünün delili sayılabilir diyor. Devam ediyor yazısında bu durumu eleştirdikten sonra, ABD'de ve üniversite üzerinde Yahudilerin ve Siyonistlerin etkisinin de akademik özgürlüğü ezecek kadar büyük olduğunu görüyoruz diyor. Son olarak da bilimsel özgürlük, bilim dışındakilerin iki dudağının arasında. Kim o bilim dışındakiler? İsrail'e destek veren Batı sermayedarları ve siyasileri. Diğer Mehmet Ali Güller yazısının devamında Bilim ve Gelecek Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Ender Helvacıoğlu'na bu üç üniversitedeki baskıları ve istifalardan bahsediyor. Ender Helvacıoğlu diyor ki ifadesinde, Batı demokrasisi denen olgu burjuvazinin ve onun devletinin topluma bahşettiği kurallar ve yapılar bütünü. Halk kesimlerinin ve emekçi kitlelerinin egemenlere, önce aristokrasiye sonra da burjuvaziye karşı verdikleri mücadele ile kazanılmış haklar. Yani biraz uzun bir ifade, şöyle diyor: aslında Batı bu üniversitelere yaptıklarıyla ne olduklarını gösterdiler. Zaten farklı değillerdi. Böyleydiler. Böyle olduklarını açık bir şekilde biz bu sefer bu sayede, bu meseleler sayesinde daha net bir şekilde görmüş olduk diyor. Son olarak Gazete Bilim Genel Yayın Yönetmeni Emrah Maraşo, o da ABD'deki akademik özgürlüğün ancak sistem içindeki güç aktörlerinin birbirleriyle rekabetinin sınırları oranında olduğunu, bu rekabetin de zaten piyasadaki burjuva rekabetinin fikirsel alanından yansıdığını gördük diyor. Yani Gazze'de 20 binden fazla sivilin, 10 binden fazla çocuğun öldürülmesini protesto etmek dahi, protesto etmeye dahi tahammül edemeyen Harvard, MIT, Pennsylvania, ABD ve dünyanın önemli üniversiteleri, bunlar sayılı üniversiteleri, buradaki özgürlüğe dahi tahammül edemeyen bir Batı sermayesi, Batı iktidarlarıyla karşı karşıyayız. Bunu da üniversite, o Mehmet Ali Güller yazısında o yüzden ünlemle bitirmiş, neoliberal özgürlük demiş. Aslında neoliberalizmin getirdiği bir özgürlüğün olmadığını, bu üç olay bu üniversitelere dair bu rektörlerin istifasını açık bir şekilde gösterdiğini söylüyor diyelim ve diğer köşe yazısına geçelim. Evet, biraz hızlanalım, vaktimiz daralıyor. Şimdi Sözcü Gazetesi'nden Aytunç Erkin, yurt dışına para kaçırdın iddiası, Fatih Terim fonu meselesi. Bu Seçil Erzan'ın kırılan telefonundaki veriler geri getirilmişti. Binlerce mesaj, 180 bin kadar bir mesaj vardı. Ve burada Emre Belezoğlu'nun avukatı Şekip Mosturoğlu, aynı zamanda daha önce Aziz Yıldırım döneminde de Fenerbahçe ikinci başkanıydı, kayıp 11 milyon dolar var demişti. Bunu Excel belgelerinden tek tek açıklamıştı. Yani Seçil Erzan'ın not tuttuğu Excel belgelerini hesaplayarak dedi ki ya ortada olmayan bir 11 milyon dolar var. Bu 11 milyon dolar nerede demişti. Aytunç Erkin de yazısında diyor ki işte bu kayıp 11 milyon dolarla ilgili ipucu ortaya çıktı. Çünkü bu kırılan telefondan geri getirilen, Seçil Erzan'ın kırılan telefondan geri getirilen verilerde Tanıl Yılmaz isimli bir kişiyle yazışıyor Seçil Erzan. Mesajlaşıyorlar. Tanıl Yılmaz açık bir şekilde diyor ki İşte futbolcularla ilgili bu şey meselesi, paralar, para trafiği konuşulduktan sonra para yurt dışında mı diye soruyor. Seçil Erzan diyor ki sadece 100 bin dolar. O da diyor ki geç Allah aşkına. Tanın, inanmak istemiyorsan ben bu hale mi düşerdim öyle bir şey olsa diye Seçil Erzan tepki veriyor. Sadece bugün 150 dolar komisyon veriyorsun, kendine dürüst ol azıcık. Yani yurt dışına kaçırdın bu parayı demeye getiriyor Tanıl Yılmaz Seçil Erzan'la yazışmasında. Ve tabii yazıda çok detay var ama şöyle söyleyeyim. Ortada olmayan, yani totalde Seçil Erzan'ın mağdur ettiği, yani dolandırılan 18 kişi var. Ama bakıldığında tabloya, yani bu fona para yatıran insan sayısı 48. Bunlardan büyük bölümü ne yapmışlar? Paralarını vermişler, bir şekilde çıkmışlar buradan. Muhtemelen para alıp çıkmışlar. Bir hesap kitap yapılıyor Seçil Erzan'ın evinde yakalanan Excel belgelerinde. Ve orada 11 milyon dolarlık bir açık görünüyor. O açığında işte yurt dışına kaçırıldığını, Seçil Erzan'ın kırılan telefonundan ortaya çıktığını görüyoruz demeyeyim ama soru işaretleri daha da güçleniyor diyelim ve diğer köşe yazısına geçelim. Şimdi bugün görmüşsünüzdür birçok haberde, sürekli bir yayın organlarında, yani gazetelerde, internet sitelerinde Fatih Terim'in Panathinaikos'ta ilk başarısını aldı vesaire diye. Ama ben hikayeyi biraz bugün şu başlığı atmıştık herhalde, İrem bana hatırlatsın, ne demiştik? Yunanistan'dan Türkiye'ye İtalya taktiği. İtalya yöntemi demiştik. Buradan ne anlıyoruz? Şöyle söyleyeyim ben özetleyerek kısa kısa başlıklarla gideyim. Şimdi seçimden önce Yunanistan'a iktidar, özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çok sert sözlerle yüklenmişti. Hatta bir gece ansızın gelebiliriz demişti. Hatta bir Yunan muhabir bunu sormuştu. Yani bir gece ansız gelebiliriz, bu bir savaş mıdır, ne anlıyorsanız şeklinde bir karşılığı olmuştu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın. İlişkiler inanılmaz gergindi. Sonra 28 Mayıs seçiminden hemen sonra hükümetten Avrupa Birliği'ne, Avrupa Birliği ile ilgili bir açıklama yapıldı ve böyle hani nasıl derler, gayet ılımlı, yani rota tekrar Avrupa Birliği'ne döndü başlıklarına sebep olan bir mahiyette bir açıklamaydı o. Ondan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan işte geçtiğimiz haftalarda Yunanistan'ı ziyaret etti. Yunan Başbakan da böyle 10 tane Yunan adasına Türkler için kapıda vize uygulaması uygulayacağız dedi. Ve bu Türk medyasında şöyle müjde diye verildi. Yani Yunanistan'ın 10 tane adasına gitmek için kapıda vize uygulaması müjde. Yunanistan işte kapıda vize verecek bize diye böyle müjde havadislerle, manşetle, büyük büyük manşetlerle haber yapıldı. Sonrasında yine bugünkü gazetelerde de var. Şimdi Yunanistan mülk alanlara altın vize uygulaması başlattı. Altın vize ne? Mülk karşılığında süresiz oturma izni alıyorsun. Burada da ikinci sırada Türkler var. Yunanistan'dan en fazla altın vize alan. Yani milyon eurolar verilmiş altın vize, orada oturma izni almak için. Şimdi bunları neden anlattım arka arkaya? Yunanistan'da bir gerginliğimiz vardı. Siyasi bir yumuşama. Ve bunların hemen arkasından ne oldu? Fatih Terim Panathinaikos'a transfer oldu. Teknik direktör olarak, yani Türk futbolunun imparatoru olarak bilinen isim. Yunanistan'a transfer oldu. Ergin Ataman milli takımda da, o da Panathinaikos basketbol takımına transfer oldu. Şimdi bu durum akla neyi getiriyor bu durum? Şöyle, şimdi Simon Cooper'in bir kitabı var. Futbol sadece futbol değildir. 1994 yılında yazıldı kitap. 1996'da Türkçe'ye çevrildi. Bayağı da konuşuldu, hala da konuşulur. Futbol sadece futbol değildir. Şimdi Yunanistan'daki yaşadığımız gelişmeyi şöyle sıraladım hızlıca. Gelelim ya bu durumun akla neyi getirdiğini. 1999 yılı terör örgütü PKK'nın lideri Abdullah Öcalan İtalya'ya sığındı. O dönem İtalya'nın başbakanı olan Massimo Alema Abdullah Öcalan'ı koruyan tavırların içine girdi. Yani Abdullah Öcalan İtalya'da İtalya Başbakanı tarafından korunabilir imajı verildi. Tabii bundan sonra Türkiye'de inanılmaz bir İtalya, 1999 yılından bahsediyorum, 99-2000 yıllar. İtalya'ya inanılmaz protestolar yapıldı. Ya protestolar şöyle yani, o kadar öfkeli, İtalyan modeli araçlar yakıldı, ayakkabılar yakıldı. İnsanlar sokağa çıktı. İnanılmaz bir İtalya öfkesi vardı Türkiye'de haklı olarak. Sonra ne oldu? Arka arkaya böyle İtalya'da adımlar gelmeye başladı. Şimdi yine Fatih Terim. O zaman da ilk olarak Fatih Terim önce Floransa'ya, oradan Milan'a teknik direktör oldu. O dönem çok sevilen işte Hakan Şükür Inter'e, Emre Belezoğlu, Okan Buruk Inter'e transfer oldular bunlar. Hemen böyle bir elçi gibi İtalya'yla yumuşak mesajlar. Hatta o dönem İtalya'nın başbakanı olan Berlusconi, Erdoğan'ın oğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın düğününe geldi. Nikah şahidi oldu. Böyle inanılmaz bir şey mesajı, biz sizin dostunuzuz mesajı verildi ve 1999 yılında Abdullah Öcalan'a kucak açan o öfkeli Türk halkının öfkesine sebep olan tepki bir anda futbolla yumuşamaya girdi. Şimdi bugün Yunanistan'la da benzer bir durumla karşı karşıyayız. Yine baş rolde yine Fatih Terim var. O dönemde Fatih Terim Inter'e gitmişti. Şimdi de Fatih Terim, Panathinaikos'ta ve arka arkaya Türk medyasından haberler yapılıyor Panathinaikos'la ilgili. Yani görünen tablo, hani tarih bir kez daha tekerrür etti diyelim ve futbol sadece futbol değildir diyerek programımızı sonlandıralım. Masada Simge Erten ve editörüm İrem, ikisine de çok teşekkür ediyorum. Hep söylüyorum, tekrar söylüyorum, kadınlarla çalışmaktan çok memnunum diyorum. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.
Fethi Yılmaz'la 30 dakika sona erdi. Medyanın bilinmeyenleri, tartışılan fikirler, üstü örtülen gerçekler. İnceliyor ve hakikati arayan gazetecilik. Fethi Yılmaz'la 30 dakika her salı ve perşembe saat 10.30'da Radyo Sputnik'te.